Ayrım 31.
Bediüzzaman'ın İstanbul'a teşrifi münasebetiyle üniversiteli bir nur talebesinin arkadaşına yazdığı mektup. Sevgili üstadımızın teşrifinden dolayı bizi ve İstanbul'u tebrikinize teşekkür ederim. Bu muhteşem, müstesna hadiseden dolayı koca şehir kaynadı, için için bayram yapıyor. Âlemi cahili, fakiri zengini, genci ihtiyarı mahkemelerde, otelde her yerde onu görmeye ve dinlemeye koşuyor. Rüyalarımız dahi neşe ve ferahla dolu. Düşmanlarımızın ise yüzleri daha ziyade karardı. Nifaklarının hiçbir şey yapmadığını ve yapamayacağını artık biliyorlar. Üstadımız, İstanbul'un şahsiyet devrinin yadigarı olan her şeye yeniden can verdiler. Kardeşlerimizin gözünde şehrin manzarası birdenbire değişti. Ayasofya, Sarayburnu'na kadar uzandı. Minarelerinde yine ezan-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam okunuyor. İçinde hafızlar yeniden Kur'an-ı Kerim tilavetine başladılar. Fatih, her gün türbesinden kalkarak fethettiği şehrin büyük ve mübarek misafirine hoş geldiniz diyor ve onu tebrik ediyor. Yeni caminin şerefesinden Beyoğlu'nun en karanlık ve mülevves izbesine kadar nüfuz edecek ışık tufanını şimdiden görür gibi oluyoruz. Hepsinin, Ayasofya'nın, Fatih'in, Sultanahmet'in, Eyüp'ün ve Süleymaniye'nin ve bütün Müslüman İstanbul'un hicap perdelerini yüzlerinden atışı ve bize daha muhteşem ve daha samimi görünmeleri bu büyük teşriften ve bu ulvi nurdan. Üstadımız artık bu şehrin güneşi. O giderse ufkundaki güneş de onu takip edecek ve milyonluk şehir kararı verecek. Tesellimiz Fatih şehrinin Risale-i Nur'la aydınlanacağı ve parlayacağı ümididir. Üstadımızın teşrifini telefonla haber verdikleri zaman cansız vücudumdan birdenbire bir cereyan geçti. Öldürücü ve uyuşturucu değil, dirilten, canlandıran bir cereyan. Maddi ve manevi varlığımın bir anda kuvvet bulup muazzam bir mıknatısın beni çektiğini hissettim. Ağır ceza mahkemesine vasıl olduğum zaman biraz evvelki tahassüslerimin bütün cemiyette hakim olduğunu fark ettim. Mahkemenin içi ve dışı tıklım tıklım dolu idi. Kalabalığı yararak içeri girmek istedim fakat gözüm iki üniversiteli talebenin arasında yürüyen üstada ilişti. Manasıyla olduğu kadar maddesi ve kıyafetiyle de bambaşka olan ve şu anda milyonlarca gözün onun üzerinde toplandığı müstesna varlık sanki hiçbir şeyle alakadar değildi ve hiçbir hadiseden haberi yoktu. Mahkemenin içindeyim. Ulvi isim zikredilir edilmez, büyük adam, koca bir milletin, dinin ve devrin tarihi mümessili olarak içeri girdi. Ufak bir kaynaşmayı müteakip çıt yok. Herkes, bu muhteşem ve muazzam anın manasını ve heyecanını duymakta. Hastayım demelerine rağmen, üstadımızın yerlerinden yıldırım gibi fırlayarak itiraz ve izahları, mahkeme heyetinin hayranlıkla büyük adamı seyri, İkinci celsede daha muazzam bir kalabalık. Üstadımızın vukufsuz ehli vukuf raporuna bizzat verdikleri harikulade cevaplar ve mahkemenin 5 Mart'a taliki. Titreyerek, günah ve zaaflarıma bin teessüf ve tövbe ederek yaklaşıp, mübarek ellerini sonsuz bir iştiyakla öptüğüm ve içimi tertemiz tutmaya çabalayarak gözlerini bulmaya cesaret ettiğim o an, o gün, hatıralarımın en büyük ve en nadide yadigarı olacak. Üniversiteli diğer kardeşlerim, üstadımızın hizmetinde bulunmakla şerefi uzmaya kavuşmuşlar. O üstadımızdan Cenab-ı Hak ebediyen razı olsun. Ve bütün talebelerine ve bilhassa benim gibi biçare, zavallı ve acizlere akıl, dirayet, azim ve ihlas ihsan buyursun. Amin. Evet kardeşim, bu asrın manevi şahı olduğu, hayatı ve eserleriyle sabit olan bir üstadın eserlerini biz muhtaçlara lütfeden Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükürlerle beraber şu zamanın yaralarına en münasip bir ilaç, bir merhem ve zulümatın tehacümüne maruz heyet-i İslamiye'ye en nafi bir nur ve dalalet vadilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olan Risale-i Nur'u ölünceye kadar okuyacağız, neşredeceğiz inşallah. El-Bâkî huvel-Bâkî, İstanbul Üniversitesi Nur talebelerinden Kamil. Üstadın Emirdağ'a gidişi. Üstad Bediüzzaman, İstanbul'daki muhakemesinin beraat ile neticelenmesini müteakip Emirdağ'a geldi. Emirdağ'da Ramazan ayının bir gününde kıra çıktığı zaman, bir başçavuş ve 3 silahlı jandarma yanına gönderilerek, gelecek fıkrada beyan edildiği gibi kendisine şapka giymesi teklif ediliyor. Bu sebeple karakola celbediliyor. Bunun üzerine üstad bir istila yazarak, adliye ve dahiliye vekaletine gönderiyor. Aynı zamanda Ankara'daki bir talebesine de göndererek, alakadar mebuslara hadisenin duyurulmasını bildiriyor. Ankara'daki talebeleri, bu şekvanın bir nüshasını Samsun'da Münteşir Büyük Cihat gazetesine gönderiyorlar. Yazı Büyük Cihat'ta en büyük ispat başlığı altında ve bir haşiye ilave edilerek neşrediliyor. Sonra Ankara ve İstanbul Üniversitesi'ndeki Nur talebeleri de 2-3 makale yazı Büyük Cihat gazetesine gönderiyorlar ve neşrediliyor. Bu sıralarda Malatya hadisesi vukua geliyor, dindarlar aleyhinde bir sürü yalan, iftira, tezvir propagandası başlıyor. Bu tahriklere aldanan bazı şahsiyetler, dini gazetelerden medar-ı ittiham noktalar bulmak için çalışıyorlar. Samsun'da da mezkûr en büyük ispat başlıklı yazı ve üniversite Nur talebelerinin makaleleri dolayısıyla gazete neşriyat müdürüyle Ankara'dan bu yazıların bazılarını gönderen bir Nur talebesi tevkif edilerek mahkemeye veriliyor. Nurculuğun memlekette inkişafı aleyhinde gazetelerde beyanatlar, kanaatlar ileri sürülüyor. 600 kadar Nur talebesinin mahkumiyetini istihdaf eder şekilde Türkiye'de 25 yerde taharri yapılıp bir kısmında dava açılıyor. Neticede Risale-i Nur'da ve Nur talebelerinde medar-ı ittiham bir nokta olmayıp suç bulunmadığı kanaatine varılıyor. Samsun'da açılan davada evvela mahkumiyete karar verilmişse de Mahkeme-i Temyiz'in Risale-i Nur eserleri ve müellifi Bediüzzaman hakkında serdettiği mütalaa ile mahkumiyet kararını esastan bozması sebebiyle tekrar yapılan duruşmada yazılarda suç unsuru bulunmadığı kanaatine varılarak beraat kararı verilmiştir. En büyük ispat başlıklı yazıdan dolayı Samsun'da üstadımız aleyhine de dava açılmıştı. Samsun'a mahkemeye celbi isteniyordu. Çok rahatsız ve ihtiyar olması sebebiyle kaza tabipliğinden aldığı bir raporu nazar-ı itibara alınmayarak mutlaka mahkemede bulunması isteniyordu. Nihayet üstad Samsun'da mahkemede bulunmaya karar vererek İstanbul'a kadar geldi. Fakat sıhhatinin bozukluğu ve tahammül edememesinden yola devam edemeyip heyet-i sıhhiyeden bir rapor alıp mahkemeye gönderdi. Raporda Said Nursi'nin yapılan muayene neticesi ne karadan ne denizden ve ne de havadan Samsun'a gitmeye vücudu tahammül edemeyeceği yazılıydı. Mahkemede müdde-i umumi şiddetli ısrarlarla Said Nursi'nin mutlaka mahkemede bulunmasını istemişse de mahkeme heyeti sıhhiye raporuna istinaden Bediüzzaman'ın İstanbul mahkemelerinden birinde istinabe suretiyle ifadesinin alınmasına karar verdi. Nihayet devam eden mahkemeler neticesinde Samsun Mahkemesi dava mevzu yazıda mahkumiyeti icap ettirecek bir kasıt görmediğinden Said Nursi'nin beraatine karar verdi. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi bu müdafaayı İstanbul Mahkemesi'nde okumuş ve mahkemesi beraat ile nihayet bulmuştur. Gizli düşmanlarımız bu Ramazan-ı Şerif'te tekrar adliyeyi benim aleyhime sevk ettiler. Mesele de bir gizli komünist komitesi ile alakadardır. Birisi bütün kanun hilafını olarak beni tek başımla ve yalnız olarak kırda ve dağda otururken 3 silahlı jandarma ile bir başçavuş yanıma gönderdiler. Sen başına şapka giymiyorsun diye zorla beni karakola getirdiler. Ben de adaleti hedef tutan bütün adliyelere söylüyorum ki böyle 5 vecihle kanunsuzluk edip kanun namına 5 vecihle İslam kanunlarını kıran adam hakiki kanunsuzluk ile ittiham edilmek lazım gelirken onların o acip kanunsuzluğu ve bahanesiyle 2 seneden beri vicdani azap verdiklerinden elbette Mahkeme-i Kübra-i Haşir'de bunun cezasını çekeceklerdir. Evet, 35 senedir münzevi olduğu halde hiç çarşı ve kasabalarda gezmeyen bir adamı sen Frank serpuşunu giymiyorsun diye iddiam etmeye dünyada hangi kanun müsaade eder? 28 seneden beri 5 vilayet ve 5 mahkeme ve 5 vilayetin zabıtaları onun başına ilişmedikleri halde, hususan bu defa İstanbul Mahkeme-i Adilesi'nde yüzden ziyade polislerin gözleri önünde hem 2 ayda yaya olarak her yeri gezdiği halde hiçbir polis ilişmediği ve hem mahkeme-i temyiz bere yasak değil diye karar verdiği, hem bütün kadınlar ve başı açık gezenler ve bütün askeri neferler ve vazifedar memurlar giymeye mecbur olmadıklarından ve giymesinde hiçbir maslahat bulunmadığından ve benim resmi bir vazifem olmadığından ki resmi bir libastır, bereyi giyenler de mesul olmazlar denildiği halde, hususan münzevi ve insanlar arasına girmeyen ve Ramazan-ı Şerif'in içinde böyle hilaf-ı kanun en çirkin bir şey ile ruhunu meşgul etmemek ve dünyayı hatırına getirmemek için has dostlarıyla dahi görüşmeyen, hatta şiddetli hasta olduğu halde ruhu ve kalbi vücudu ile meşgul olmamak için ilaçları almayan ve hekimleri çağırmayan bir adama şapka giydirmek, ecnebi papazlara benzetmek için ona teklif etmek ve adliye ile tehdit etmek, elbette zerre kadar vicdanı olan bundan nefret eder. Mesela ona teklif eden demiş, ben emir kuluyum. Cebri keyfi kanun ile emir olur mu ki emir kuluyum desin. Evet, Kur'an-ı Hakim'de Yahudi ve Nasranilere başta benzememek için ona dair ayet olduğu gibi, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ayeti, ulul emre itaati emreder. Allah ve Resulünün itaatine zıt olmamak şartıyla, o itaatin emir kuluyum diye hareket edebilir. Halbuki bu meselede, anane-i İslamiye kanunları, hastalara şefkatle incitmemek, gariplere şefkat edip incitmemek, Allah için Kur'an ve ilmi imaniye hizmet edenlere zahmet vermemek ve incitmemek emrettiği halde, hususan münzevi, dünyayı terk etmiş bir adama, ecnebi papazlarının serpuşunu teklif etmek, 10 vecihle değil, 100 vecihle kanuna muhalif ve İslam'ın ananevi kanunlarına karşı bir kanunsuzluktur ve keyfi bir emir hesabına o kutsi kanunları kırmaktır. Benim gibi kabir kapısında, gayet hasta, gayet ihtiyar, garip, fakir, münzevi, sünnet-i seniyyeye muhalefet etmemek için 35 seneden beri dünyayı terk eden bir adama bu tarz muameleler kat'iyen şek ve şüphe bırakmadı ki, komünist perdesi altında anarşilik hesabına vatan ve millet ve İslamiyet ve din aleyhinde müthiş bir suikast eseri olduğu gibi, İslamiyete ve vatana hizmete niyet eden ve müthiş harici tahribata karşı cephe alan dindar mebuslar ve demokratlara dahi büyük bir suikasttır. Dindar mebuslar dikkat etsinler. Bu dehşetli suikasta karşı müdafaada beni yalnız bırakmasınlar. Haşiye: Rus'un başkumandanı kasten önünden 3 defa geçtiği halde ayağa kalkmayan ve tenezzül etmeyen ve onun idam tehdidine karşı İzzet-i İslamiye'yi muhafaza için ona başını eğmeyen, İstanbul'u istila eden İngiliz başkumandanına ve onun vasıtasıyla fetva verenlere karşı, İslamiyet şerefi için idam tehdidine 5 para ehemmiyet vermeyen ve tükürün zalimlerin o hayasız yüzüne cümlesiyle ve matbuat lisanıyla karşılayan ve Mustafa Kemal'in 50 mebus içinde hiddetine ehemmiyet vermeyip, namaz kılmayan haindir diyen ve Divan-ı Harbi Örfi'nin dehşetli suallerine karşı, şeriatın tek bir meselesine ruhumu feda etmeye hazırım deyip, dal kavukluk etmeyen ve 28 sene gavurlara benzememek için inzivayı ihtiyar eden bir İslam fedaisi ve hakikat-ı Kur'aniyenin fedakâr hizmetkârına maslahatsız, kanunsuz denilse ki, sen Yahudi ve Hristiyan papazlarına benzeyeceksin, onlar gibi başına şapka giyeceksin, bütün İslam ulemasının icmağına muhalefet edeceksin, yoksa ceza vereceğiz denilse, elbette öyle her şeyini hakikat-ı Kur'aniyeye feda eden bir adam, değil dünyevi hapis veya ceza ve işkence, belki parça parça bıçakla kesilse, cehenneme de atılsa, kat'iyen 100 ruhu da olsa, bütün tarihçi hayatının şehadetiyle feda edecek. Acaba bu vatan ve dinin gizli düşmanlarının, bu eşeddi zulmü nemrudanelerine karşı manevi pek çok kuvveti bulunan bu fedakarın tahammülü ve maddi kuvvetle ve menfi cihette mukabele etmemesinin hikmeti nedir? İşte bunu size ve umum ehli vicdana ilan ediyorum ki 10% zındık dinsizin yüzünden 90 masuma zarar gelmemek için bütün kuvvetiyle dahildeki emniyet ve asayişi muhafaza etmek için Nur dersleriyle herkesin kalbine bir yasakçı bırakmak için Kur'an-ı Hakim ona o dersi vermiş. Yoksa bir günde 28 senelik zalim düşmanlarımdan intikamımı alabilirim. Onun içindir ki asayişi masumların hatırı için muhafaza yolunda haysiyetini, şerefini tahkir edenlere karşı müdafaa etmiyor ve diyor ki, ben değil dünyevi hayatı, lüzum olsa ahiret hayatımı da millet-i İslamiye hesabına feda edeceğim. Said Nursi. Ey mübarek müşfik ve muazzez üstadımız hazretleri! Bu acip madde ve dinsizlik asrında nazarlar kısalmış, kalpler, fenalıklar ve kötülüklerle dolmuş. Yalnız ve yalnız Kur'an-ı Hakîm'in bu zamandaki en hakiki ve kat'î tereşşuhatı olan Risale-i Nur, o kısalmış nazarları adeta maddenin ruhuna nüfuz ettiriyor, o kötü kalplerin zindan gibi karanlık olan içini nurla dolduruyor. Bunun için bu asra nur asrı denmesi münasiptir. Risale-i Nur, beşeriyetin bu tamiri imkan olmayan yarasını uhrevi ilaçlarla tedavi ediyor. Risale-i Nur ve onun harika müellifi siz mübarek üstadımız, binlerce münevver gence halaskârlık vazifenizi yapmış ve yapmaktasınız. Bunun böyle olduğuna imanları kurtarılan bu acizler canlı şahitleriz. Bu dehşetli asırda materyalizmi, maddeciliği temelinden yıkan, Mason ve komünistlerin batıl ideolojilerini bütün ilim ve idrak müvaciyesinde zir-ü zeber eden Risale-i Nur, okuyucularına, bu asrın talihli insanlarına, bu dünya ile hatta kainatla bile değişilmez âb-ı hayatı, ebedilik suyunu, yani beka aleminin bileti olan imanı bahşediyor. Ey aziz ve mübarek üstadımız! Bu kadar kıymetli bir hediyeyi bizlere veren siz üstadımıza ne kadar hürmet ve muhabbet beslesek azdır. Siz kurtarıcı üstadımızla Risale-i Nur talebeleri arasındaki bağ ebedi bir bağlılıktır. Bunu hiçbir kuvvet çözemez. Hürmetle mübarek ellerinizden öper, dualarınızı beklerim. Üniversite Nur talebeleri namına Siyasal Bilgiler Fakültesinden Ahmet Atak.